Efendim merhabalar, Erkam TV, Erkam Radyo ortak yayını olan Bakış Açısı'na hoş geldiniz. Bendeniz Ahmet Akayazak. İkinci bölümde yine Cemalettin Tül abimizle beraber devam edeceğiz.
Tek bölüme sığamadık
Tek
ya.
Tek bölüme sığamadık. Böyle de bir handikap var. Yani ekip çok güzel, genç kardeşlerimiz. Ama böyle tam ısınırken bana arkadan kamera, tabii burada izleyicilerimiz görmüyorlar ama kamera arkasından 3 dakika var, 5 dakika var deyince diyorum ki daha bismillah yeni başladık diyorum. Tabii tadı da damağımızda kaldı. İkinci haftayı inşallah beraberiz.
Bizim için daha önce.
Kaldığımız yerden devam edecek olursak gençlikle ilgili.
Evet. Gençleri nasıl görüyorsunuz filan
demiştik.
Gençleri
nasıl görüyorsunuz ve gençleri aslında rol model olma adına.
Evet.
Nasıl bir yol açabiliriz?
Rol model olma, ön açıcı olma, gençleri keşfedebilme vizyonuna sahip olma. Sadece kendisini bir yere taşıma değil. Eğer rol model olacak kişi, arabasının modelini yükseltmek için daha farklı işlerde gözü varsa, işte şuradan da ev alayım, şöyle bir çiftlik alayım, emekliliğimde şunu yaparımın peşinde ise tek başına, o hiçbir genci keşfedemez hocam. Bir insanda bir ideal olmalı. Allah adeta bize şunu söylüyor. Sen yeter ki yeryüzünde iyiliği yaymaya çalış ve iyileri bir çatı altında topla. Ben senin evini, araba, nasip zaten hepsi bunların. Şöyle bir cümle vardır, çok severim. Rızık garantidir, peşindesin. Cennet garanti değil. Haberin yok cennetten yani, peşinde değilsin. Biz evet rızkımızın peşinde olacağız, doğrudur. Ama başkalarının rızıklanmasının da peşinde olmamız lazım. Bir gonca gördüysek onun en iyi şekilde gül gibi açılması ve koku saçması için de bizim bir vizyonumuzun olması gerekiyor. Ben merkezli düşünen bir nesil sonraki nesile hiçbir şey söyleyemez. Çocuk bakar babasına ne yapmış? İşte kendisini beslemiş. Kendi vizyonuna bakmış. Çocuk öyle ortalıkta ondan bundan örnek alarak, yanlış örnekleri örnekleyerek bir şekilde yetişmeye çalışmış. Bu şekilde bir önceki neslin hayıflanmaya hakkı yok. Aslında gençlere de sormak lazım, bizi nasıl görüyorsunuz diye. Onların da bizi nasıl gördüğü önemli. Onların etraflarında gözlerini gezdirirken bir ışık görmeleri lazım. Bir bahçede yürürken bir gül dikkatinizi çeker. Eğer o gül açmamışsa yanından geçer gidersiniz. Demek ki biz bir gül gibi açılmalıyız ki o bahçede gezen herkes ya kokumuza gelsin ya güzelliğimize gelsin. Bunları yapmadan gençlerden şikayet etmenin tek başına hiçbir faydası yok. İstediğiniz kadar şikayet edin. Onlar kendi hayatlarını yaşayacaklar. Bizler de yapayalnız ölüp gideceğiz diye düşünüyorum. Yani.
Evet. Tabii seslendirmeye gelelim. Aslında uzun yıllardır seslendirmeyle de meşguliyetiniz var. Birçok alanda hem şiir dinletisi noktasında hem belgesel noktasında. Mesela hangi alanda seslendirme yaparken kendinizi orada daha iyi hissediyorsunuz? Yani şiir midir, belgesel midir, evet. Belki animasyon mudur?
Evet, hemen söyleyeyim. Biraz hafif derinlikle anlatacağım, müsaade ederseniz.
Estağfurullah.
İnsanın en son kaybettiği duyusu, yetisi ses değil mi? Ölürken mesela gözler, görme duygusu önce gidiyor, ses en son geliyor. Bunu iki şeye bağlıyorum. Birincisi ses görmekten daha önemli. Hepsi önemli, doğrudur. Görmekten daha önemli. İkincisi, adeta Allah başkalarının telkinini de bize erişmesi için kulaklarımızı nefesimiz tam çıkana kadar açık tutuyor. Yani diyor ki, kulum belki duyar, şehadete ittiba eder, uyar da imanla gider diye adeta sanki duyu özelliğimiz en son gibi gidiyor diye düşünüyorum. Ses önemli. Eğer ses önemliyse, eğer Hazreti Musa Allah'a dua ederken hitabetine engel olan dilindeki peltekliği çözmek için dua etmişse bu ses önemlidir yani. Yani bir peygamber Allah'ım astigmatım benim gözümü iyileştir değil yani. Allah'ım dilimdeki peltekliği çöz. Çünkü ben onunla anlatıyorum. Hazreti Peygamber biliyorsunuz insanların ayağına gelmesini beklemeyip kendi çeşitli işte panayırlarda müşriklerin, İnanmayanların, inançsızların ayağına giderek sesiyle bir şeyi anlatmış. Onun için ses bir şeyin canıdır diye düşünüyorum. Allah'ın verdiği bir özelliktir. Peygamberler ses duyarlar mesela. Ya da vahiy bir sesle gelir. Demek ki ses çok önemli bir şey. Allah'ın nidasıdır mesela. Allah işte ses olmadan konuşur ve duyurur gibi. Nereye getireceğim mevzuyu? Ses 1, hitabet 2. Seslendirme deyince de bir kurguya, bir filme özellik katan birincisi müziktir, ikincisi de sestir. Bunun sıralaması da değişebilir. Dolayısıyla ben hayatıma böyle bir yön vermek isteyip seslendirme mevzusuna da çok meraklı olmuşumdur. Ve bu konuda da Yusuf Ziya Özkan abi vardı, TRT kökenli, şimdi rahmetli oldu, böbrekleri rahatsızdı. Bana bir gün dedi ki, Cemalettin, konuşmanda doğduğun yörenin ağzını hissediyorum. Sen bir diksiyon dersi al bence demiştir. Ben de bunun üzerine, eskiden basın müzesi olarak kullanılan Sultanahmet'te bir yer vardı. Meşhur Toron Karacaoğlu, Allah rahmet eylesin. Hocamızdan ben ders almaya başladım. Ve hayatımda 3 ismi örnek aldım. Toron Karacaoğlu 1, Hayri Küçükdeniz 2, Sacit Onan 3'tür. Ve TRT spikerlerinin sesleriyle kulaklarım dolmuştur. Ve hocalarım da yine ses anlamında beni teşvik etmişlerdir. Okulda hep sunuculuk verilmiştir. Ve amatör radyolarda seslendirme yapmışımdır. Seslendirme benim için sunuculuktan sonra geliyor. Birincisi iyi olmaya çalıştığım diyeyim, iyi olduğum demeyeyim. Onu bir Allah bilir, ikincisi seyredenler bilir. Sunuculuk benim için bir numaradır. İkinci numarada da seslendirme vardır. En çok seslendirmeyi sevdiğim metinler belgesel metinleridir. Bunlar içinde de Osmanlı'yı anlatan metinlerdir. Mesela Hafız Bestekarlar diye TRT yapımı bir belgeseli seslendirmiştim. Orada mesela Tamburi Ali Efendi bölümü şu anda YouTube'da yayındadır. O girişi yaparken, onun hayatından bir takım izleri anlatırken, vefatına yakın o vefattan kaynaklı üzüntüyü ona naklederken, ona yedirmeye çalışırken gerçekten yaşayabiliyorum demek istiyorum.
Örnek aldığınız o sesleri içselleştirebildiniz mi abi hayatınızda?
Hemen şöyle söyleyeyim. Birincisi hayatımın ilk zamanlarında, yani meslek hayatına atıldığım 96-97 yıllarında onları taklit ettim ben. Ve her şeyin olmasa da bazı şeylerin taklitle başladığını öğrendim. Mesela bir kedi ya da bir puma annesinin avlanmasına bakarak kendisi de onu yapmaya çalışır. Ben de işte ustaları gözlemleyerek, onları taklit ederek, onlar gibi yapmaya çalışarak. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Eğer bir bu mesleği yapan, bunu sanat olarak, meslek olarak gören bir insan kendi sesinin tonundan farklı bir sesi örnek alıyorsa sesini bozar. Ses rengimi en yakın ses oldukları için ben onları örnek aldım zaten. Mesela sese eko vermeyi Toron Karacaoğlu'ndan öğrendim. Sese yankı vermeyi. Dini metinleri okumayı Hayri Küçükdeniz'den öğrendim. Ve şiirlere konuşur gibi okumaya çalışmayı, ki şiir okuduğumu iddia etmiyorum ve seslendirdiğimi. Bu arada şiir okuyan ve seslendirden dendiğinde de çok fazla insan da görmüyorum, onu söyleyeyim. Yani sen kimsin de görmüyorsun denebilir ama Sacit Onan'ın acı şiirini dinlesinler ve Tarık Gürcan TRT'den bunları dinlesinler ve Toron Karacaoğlu'nun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu konserlerinin takdimlerini, sunumlarını dinlesinler. Sunucu, seslendirme sanatçısı ve şiir okumak nedir onlar da görürler. Ben onlara örnek alarak yetiştiğim için seslendirdiğim her metinde o hocalarımdan renkleri koyarım ben içine. Fakat kendi rengim içinde mezcetmişimdir. Siz bir menekşeyi değiştiremezsiniz. Bir laleyi değiştiremezsiniz. Ama onu aranje ettiğinizde, bir demet yaptığınızda şunu dedirtebilirsiniz. Adam öyle renkleri öyle renklerle bir araya getirmiş ki bambaşka bir şey olmuş. O aranjmana baktığında sizin izinizi görürler. Ama içindeki lalenin lale olduğunu değiştirmez. Fakat son tahlilde onları ahenkle bir araya getiren sizsinizdir. Bizim de yapmaya çalıştığım şey odur.
Yani aslında şey yapıyorsunuz, bir bütün halde kendinizi orada tamamlıyorsunuz.
Kesinlikle. Mesela bir hattatın talebesi önce hocasının yazdığını taklitle başlar.
Tabii.
Tabii ki sesinizin renginde örnek aldığınız insanların rengi olacak. Hani hattat örneği verdim ya, hat talebesi hattattan ya da müzehipten onun gibi vav yazmayı, onun gibi çiçek ya da Rumi motifler tasarlamayı taklit ederek öğrenir. Ama bir süre sonra bütün bu motifler ve harfler olgunlaştığında da kendi artık imzasını, kendi izlerini yerleştirmeye başlar. Ama şunu derler, bu filancanın talebesi denir. Fakat filanca değil, Ben şöyle bir örnek daha vereyim müsaadenizle. Bir evlat annesine de benzer, babasına da, dayısına da. Oturup bir kişiyi tahlil etseniz, aa şurası dayısı, burnu bilmem neresi, işte alnı yengesi falan filan. Ya ne kudret ki Allah hem sizi yaklaşık 10 akrabanıza benzetiyor hem de o değilsiniz. Bunu da ben buna benzetiyorum. Bizden öncekilerden, hocalarımızdan biz örnek alıyoruz. Onları birebir taklit ediyoruz. Başlarda taklit, ya bu bunun taklididir dediğimiz şeyler bir süre sonra kendinize dönüşmeye başlıyor. Bu da tekamülü gösteriyor. Onun için taklit olarak başlar bir şey doğrudur. Fakat daha sonra da siz olursunuz. Ben bu süreci yaşadım. Hala da kendimi belli bir noktaya gelmiş olarak değerlendirmiyorum. Çünkü insan belli bir noktaya gelmez. Zaten bir sürü nokta var hayatımız boyunca. Biliyorsunuz çizgi noktalardan oluşur. Sizin geldiğiniz nokta geleceğiniz yer değil zaten. Vefat ettiğinizde artık son noktaya gelmiş oluyorsunuz. Her şey bir tekamül kısacası.
Şimdi taklit dedik. Taktikten aslında bir üslup ortaya çıkıyor. Oradan da kişi kendisini tamamlıyor. Şimdi bir okula gittim, ders vereceğim. Merdivenlerden çıktım. Tam karşımda büyük bir tablo. İçinde Mevlana Hazretleri'nin fotoğrafı. Yanında da şöyle bir şey yazıyor. Mevlana Hazretleri şöyle buyurmuş. Gençken dünyayı değiştirmek istedim. Belli bir yaşa geldikten sonra da kendimi.
Evet.
Hakikaten öyle. Siz de abi gençliğinizde, zaten gençsiniz de, çok çok gençken dünyayı değiştirmek istediniz mi?
Bir sonraki yaşa göre gencim, evet.
Evet.
Dünyayı değiştirmek, yok öyle bir gayem hiçbir zaman olmadı. Çünkü bir şeyi değiştirmek istiyorsanız önce onu algılayabilmeniz lazım. Ben algılayamadığım şeyi neyisini değiştireyim? Ben hep kendimi değiştirmeye dikkat ettim. Daha doğrusu geliştirmeye diyelim. Bir insan bir önceki halinden farklı bir haldeyse zaten değişmiş demektir. Ama o girdiğiniz farklı hal bir öncekinden daha iyi olmalı. Buna gelişimle birlikte değişim diyoruz. Buna dikkat ettim ve hayatım boyunca hem yediğim kazıklar, yediğim tokatlardan dolayı başkalarını suçlamadım. Evet kızdım, öfkelendim, köpürdüm, mesafe aldım, küstüm ama hep kendimi...
Aslında orada da bir olgunlaşma yok mu?
Evet, olgunlaşma var. Şöyle düşündüm. Bu insan bana böyle bir kazık attı. Ben bu kazığı yememek için eğer vaktiyle şu tedrisattan geçmiş olsaydım, benim vizyonum daha geniş olacaktı ve ben bu tuzağa düşmeyecektim. Zaten bir konuda tuzağa düşerseniz, kazık yerseniz ya o konuda bilgili olmadığınızdan, ya olgunlaşmadığınızdan kaynaklıdır, ya da nefsiniz onunla ilgili donatma konusunda sizin bir şeyler öğrenmenize mani olmuştur. Yani birileri kitap okurken siz eğleniyorsunuzdur. O yüzden de donanmadığınız için bunlara uğrarsınız. Sizin okuyarak öğrenmediğiniz şeyleri size ya tokatlayarak ya da yolunuza taş koyarak ya da bir takım tecrübelerle ya da bir takım güzel insanların güzel sözleriyle öğretirler. Buna düşmemek için kendimizi iyi yetiştirmemiz lazım. Ama buna rağmen bir insan ne okursa okusun, görgü ve tecrübe dediğimiz bir şey mutlaka bir öğreticilik vasfı vardır. Her şeyi insandan kitaplar öğrenemezler yani.
Eyvallah. Cemalettin abi, ilk bölümde şiirle bir giriş yapmıştık. Şimdi ikinci bölümde mesaj gelmedi gerçi ama birazdan gelir, 3 dakika 5 dakika kaldı diye. Bir şiir alsak olur mu?
Şöyle yapsak, şimdi ilkokul dönemimi ve çalışma hayatımın bir kısmını anlatmıştım. Bu arada da bir konservatuvar nasip oldu demiştim. Aldığım eğitimler içinde bir de müzik eğitimi var. İsterseniz Türk sanat müziğinden bir şarkı söyleyeyim çıplak sesle. Arkadaşlar bir reverb lütfederlerse iyi olur. Ben mesela Münir Nurettin Selçuk'un sesini taklit ederim. Lisedeyken ben sınıf başkanı olduğumda bizim sınıf sessiz dururdu. Çünkü ben stand-up yaparak sınıfı sustururdum zaten. O zamanlar çok böyle, hani çok espri çıkardı. Sonra ilgi alanlarımız değişti vesaire. Meslek alanımız kaydı. Taklit özelliğimi eskisi gibi kullanamıyorum ama alanımda gerek seslendirme ve gerekse müzikte kullanabiliyorum. Münir Nurettin Selçuk'un kendi sesiyle ilk bölümün başında okuduğumuz Aziz İstanbul adlı şiirin, ki onun asıl adı şeydir, Yahya Kemal'indir, Bir Başka Tepeden İstanbul'dur. Onu bir de makamla okuyayım isterseniz.
Eyvallah. Ha
Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmedim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kuru. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. Ah nice revnaklı şehirler görülür dünyada. Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan. Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada.
Kendi sesimle devam ediyorum.
Sen de çok yıl yaşayan, sen de ölen, sen de yatan.
Evet, biraz üşütük halimizi ancak bu kadar. Yani üşütük manasında söylüyorum.
Şimdi orada bir taklit vardı, sonra kendi sesinize geçtiniz. Evet. Söylerken kendinizden geçtiğinizin farkında mısınız? Ben fark ettim sizi. Yani
kendimde bizzat olsaydım farkına varırdım. Kendimden geçtiğim için farkında değilim. Adı üstünde kendimde değilim ki fark edeyim.
Yani aslında içselleştiriyorsunuz sanatı gerçekten.
Galiba öyle oluyor, evet.
Severek.
Şöyle, bunun içinde İstanbul sevgisi de var. Mesela İstanbul'un bir kokusu, bir sesi vardır. Ben onu duyarım. Küçüklüğümden beri böyledir. Tabir caizse İstanbul'u bir elbise gibi giyindim, bir ruh gibi edindim diyebilirim. Biz Mahmut Paşa'da otururduk 82 ile 91 yılları arasında. İş hanlarının çok olduğu bir yerdi.
Sakecinin üstü.
Evet, birkaç evden biriydik. Ve geceleri o gemilerin seslerini duyduğumda İstanbul bana sesleniyor diye düşünürdüm yani. Mahmut Paşa'da idi evimiz. Orada kaldığımız yıllarda genelde iş hanları olduğu için birkaç tane ev vardı orada. Osmanlı döneminde bayağı yerleşime açık bir yermiş. Sonra iş hanı olunca biz orada bir caminin bahçesinde böyle birkaç evlik bir yerde yaşıyorduk. Uzaktan gemilerin seslerini duyduğumda İstanbul bana sesleniyor diye düşünürdüm. Değişik bir yalnızlık, bir münzevi hal. Düşünsenize, gökyüzü karanlık, sadece martılar var. Etrafınızda mezarlıklar var, böyle bir ortamda oturuyoruz ve bir gemi sesi geliyor. Bunun için İstanbul'u da duyabildiğimi düşünüyorum. İstanbul'u kültürüyle ve ruhuyla, hocalarımın da etkisiyle hissedebildiğimi düşünüyorum. O da galiba seslendirdiğim şeylere yansıyor. İyi ki böyle bir şehirde yaşıyorum diye düşünüyorum. İnsanın yaşadığı şehrin de kendi üzerinde bir etkisi var.
Son olarak Cemalettin abi, gençlerimize ne tavsiye edersiniz?
Şöyle diyebilirim. Hani adamın birisi demiş, evladım ben genç oldum ama sen ihtiyar olmadın demiş ya. O yüzden şöyle tavsiyemiz olabilir. Tavsiye şunu yap bunu yap demek değildir. Ben şunu gördüm, haberin olsun demektir. Bugün bir gence tavsiye verdiğinizde biraz egosu kabarabiliyor. Yani ben her şeyi biliyorum işte, sen nasıl? Öyle değil ya. Ben şunu gördüm, sen de şunları görebilirsin, dikkat et demektir. Evet, buradan yola çıkarsak şöyle söyleyeyim. Arabaya biner binmez gideceğiniz yerde olmazsınız. Önce bir onu çalıştırmalısınız. Çalıştırmayı öğrenmeniz lazım. Gaza basmayı öğrenmeniz lazım. Bu da yetmez. Yeri geldiğinde gazı kısacağınız yerlerin olduğunu da bilmeniz lazım. Bu da tecrübeyle olur. Bir parkurda araba kullanmayı öğrenebilirsiniz ama bir dağlık alana çıkmadan viraj nedir bilemezsiniz. Ve o arabayı durdurmayı da öğrenmeniz lazım. Bunu da tek başına öğrenmeniz yetmiyor. Aniden durdurursanız kayıp yuvarlanabilirsiniz. Ona göre fren pedalını ayarlamanız lazım ki durursanız da selametle dur. Ve hiçbir insan bir şey olacağım diye yola çıkmamıştır. O yolun hakkını vermek için o yola çıkmıştır. Ve önüne çıkan her şeyi değerlendirirse yerine göre, ki buna kaderin sahibi zaten karar veriyor. Elbette ki bir amacı olması lazım. Yoluna çıkan her şeyden bir şey alırsa, öğrenmeye çalışırsa, arzu ettiği makama ya da noktaya ya da aşamaya nasıl geldiğini kendisi bile anlamayacaktır. Evet, bugünlere dair benim bir amacım vardı ama olmayabilirdi de. Ya da benim amacım şuradaydı ama kader, yaşadığım şeyler, edindiğim tecrübeler beni şöyle bir yere taşımıştır. Umduğunuz yerin üstünde de olabiliyorsunuz yani. Şunu da unutmamak lazım. Bir insan nerede olursa olsun mutlaka oradan bir alt aşamaya ya da dibe düşebilir. Hayatımda öğrendiğim şeylerin en etkilileri başarısızlıklarım olmuştur. Mesela sahnede sunuculuk yaparken uzun konuşmuşumdur. Yanıma gelmiştir bir keman sanatçısı. Of be, yanlarım ağrıdı, kim yazıyor bu metinleri demiştir. Ben kızarmış, rezil olmuşumdur, çaktırmamışımdır ama içimden kan gitmiştir. Ya da bir yerde birini takdim ederken ismini unutmuşumdur ama salondaki gülüşmeleri şu sözde yatıştırmışımdır. Gençlerin olduğu bir ortamda sunuculuk yapıyorum. Yabancı bir şairin adını unuttum söylemeyi. Gülüştüler. Ben de sahneden şunu söyledim. Meslek hayatımın bu arada 25. yılında oluyor bu hadise. Dedim ki ahirete gittiğimizde diyeceğim ki Allah'ım ben hata yaptım. Bu kulların hatamı örtmek ya da tahsih etmek yerine güldüler dersem hesabını siz verirsiniz dedim. Salon buz kesti. Sonra kaldığım yerden devam etti. Buna da tecrübe diyoruz. Başarısızlıklarımdan çok şey öğrendim. İnsan başarılarından, evet, ondan da bir şey öğrenir ama başarı insanı motive etmek ve bir şeyler öğrendiğini, öğrenebildiğini anlatan aşamalardır. Başarısızlıklarsa ne yapmayacağınızı gösterir size. Evet, böyle yaparsan böyle olursun demektir. İşin doğrusunu öğretir. Bir yere gelmek için o yeri hayal etsinler ama önlerindeki şeyi kesinlikle ihmal etmesinler. Temel'e sormuşlar. Temel, ormanı göreyim misin demişler. Demiş, ağaçlardan göremiyorum demiş. Yani evet, ormanı hayal etsinler ama önlerindeki ağacı da engel olarak görmesinler. Onun da varlığını bilsinler ayrıca.
Gerçi bir anıdan bahsettiniz ama hiç unutamadığınız bir sahne performansı veyahut da bir seslendirmedeki bir anınızı bizimle paylaşır mısınız?
Anlatayım. 2006-2007 yıllarıydı. Ha, bu arada sahne sunuculuğum da şöyle başladı. Ben televizyonda Kanal 7'de spikerlik yaparken muhtelif sahne programları teklifleri gelirdi. İşte şu sempozyumu sunar mısın, şu uluslararası program var. Ben cesaret edemezdim. Bir gün bir iş adamları derneğinin programını sunmam istendi. Bir hafta o programa hazırlandım. Ha, bu arada sunuculuk şu geldi bu gitti demek değildir. Sunuculuk doğal olmak, sahneyi doldurmak, varsa bir aksaklık onu toparlayabilmek ve adeta organizatör gibi oraya kimin gelip kimin gittiğini bilmektir. Bir gün uluslararası bir program sunuyorum. Gece uyumamışım ve bir arkadaşımın ayakkabısını almışım. 41 numara. Ben normalde 3 dakika mı var? Allah cezanızı versin. Bir gün Cemalettin abi gördü. Bir gün bir ablamıza dedim ki yemek yedikten sonra Allah cezanı versin çok güzel olmuş dedim, bozuldu. Sonra izah ettim, dedim ki ceza karşılık demektir olumlu anlamında. Onun için Allah cezanızı iyilik anlamında versin demek istiyorum. Neyse, hemen konuya döneyim. Sahnedeyim, uykusuzum, heyecandan uyumamışım. Uluslararası bir program, ayağımda 41 numara var. 2 numara küçük geliyor, öldüm artık. Çıktı bir devlet bakanı, konuşuyor. Konuşma biraz uzayınca ben de şuraya bir uzana vereyim dedim. Uyumuşum. Bir uyandım, kapkaranlık. Eyvah dedim, program gitti. Sonra sahneye çaktırmadan çıktım. Bakan Bey bir basamak yeni atmıştı ve kaldığım yerden devam ettim. Bu hadiseyi hiç unutmuyorum.
Evet, gerçekten çok enteresanmış.
Evet.
Yani heyecan ve korku.
Yani hayatım kayabilirdi orada. Aa, sunucuyu çağırdık o da uyudu diyebilirlerdi yani, ama Allah kurtardı yani.
Yani aslında reklamın iyisi kötüsü olmaz.
Doğrudur. Doğrudur.
Sunucu uyudu ama.
Eğer orada bunu yaşamamış olsaydım belki program arkalarında o kadar ehemmiyetli davranmayacaktım. belki hayatımın çok ileri bir aşamasında bunu yaşayacaktım. Bunu bir daha çağırmayın diyeceklerdi yani. Allah'tan o günlerde yaşamışım bunu.
Evet. Allah bir daha da yaşatmasın diyelim.
Ha, gençlere şunu da söyleyeyim. İstedikleri her şeyi hemen alamayabilirler. Benim ilk kiraladığım evimin eşyaları bir abimin ikinci el getirdiği, kendi evinden getirdiği eşyalardır. Bodrum katta oturmuşumdur, orayı da sevmiş, şükretmişimdir. En üst katta oturmuşumdur, orayı da sevmiş, şükretmişimdir. Gittiğiniz yeri ve Allah'ın size getirdiğiniz noktayı beğenirseniz mutlu olursunuz. Öbür türlü içiniz içinizi yer bitirir yani.
Tabii Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Allah Zülcü Hazretleri diyor yani,
evet,
bazen darlık bazen bolluk. Bakalım kesinlikle ne yapıyorsun, sabrediyor musun, şükrediyor musun?
Bir de şans şudur, eğer gayretliyseniz karşınıza şans çıktığında o donanımı elde etmişsiniz demektir ve o şans geldiğinde o noktaya gelirsiniz. Eğer kendinizi yetiştirmediyseniz 10 tane şans çıksa siz beceriksiz bir adam olursunuz. Bir süre tercih edilirsiniz, ondan sonra diskalifiye olursunuz.
Eyvallah, güzel örnekler. Allah hayat olsun. İşte deneyim tecrübe bu.
İnşallah sebze çorbası gibi olmadı yani. Yo, ben bir mercimek çorbası düşünmüştüm
estağfurullah,
ama.
Estağfurullah, estağfurullah. Aslında yani her şeyden aslında azar azar ortaya bir yemek yaptık. Bu da bizi bence mutlu etti. İnşallah sizler de kıymetli izleyenler mutlu olmuşsunuzdur. Erkam Radyo ve Erkam TV ortak yayını olan Bakış Açısını burada tamamlıyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz.